Ayrım 18.
Bölüm 35. O pazartesi sabahı Peter penceresini döven rüzgarın uğultusuyla uyanarak gözlerini açtı. Oda hala karanlıktı. Saat 6.17'yi gösteriyordu. Duşunu yapıp rasathanenin sessiz ve soğuk koridorlarını geçti. Herkes uykudaydı. Araştırmacının aklına Scoletti'nin ölümünü getiren bir sükunet hakimdi etrafa. Scoletti bu saatte mi ölmüştü? Hayır, muhtemelen daha evvel. Bir gün önce bu dakikada adam bir ipin ucunda sallanıyordu. Peter cesedi nereye koymuş olabileceklerini düşündü. Yiyeceklerin saklandığı soğuk odaya değildi herhalde. En azından öyle olmamasını umuyordu. Bu sağlıksız düşünceleri uzaklaştırmak için elini yüzünde gezdirdi ve bir bardak kahve ile ofislerin olduğu bölüme yaklaştı. Zincir yerinde yoktu. Peter donup kaldı. Kapının kulpunu zorladı. İçeriden kilitlenmiş kapı hafifçe oynadı. Ben olabilir miydi? Saat çok erkendi. Peter önce yavaşça sonra ısrarlı bir biçimde kapıya vurdu. Geldim diye cevap verdi ben bir dakika sonra. Güvenlik kilidini açtı. Peter içeri girdikten sonra tekrar kapadı. Yalnız yatmayan biri için fazlasıyla erkencisin dedi şaşkınlıkla Peter bodrumun yolunu tutarken. Sabah gün doğmadan kendi yatağına gidiyor, karşısına çıkan ilk kişinin ayarttığı kız durumuna düşmemek için çalışma arkadaşlarının ilişkimizi bilmesini istemiyor. Daha sonra da tekrar uyku tutmadı beni. Tekrar laboratuvarlarda mı kaldın? Salonda okumalar bitti mi? Şu gizli servis hikayesi beni ürküttü. Scoletti'ye ne yaptıklarını biliyor musun? Onu dışarıya koydular. Jandarmanın yukarı çıkması mümkün oluncaya kadar cesedi soğukta koruyacaklarmış. En azından buraya kapanabiliriz. İkimizin dışında zincirin anahtarı kimde var? Gerland'da sanırım. Ben Peter'ı kendine mal etmiş olduğu ofise götürerek kalın bir battaniyeye sarınıp tekrar kağıt yığınlarının başına oturdum. İnşallah onu kaybetmez dedi. Dün bu durum beni eğlendiriyordu ama Grom inkar edince bayağı bir düşündüm. Niye diye sordu Peter tüten kahve fincanına dudaklarına götürürken. Önce Scoletti'yi sonra bizim güvenliğimizi ve Emma'yı. Peter acı ve çok sıcak olan sıvıyı yuttu. Kendisi de Grom'un sözlerini bir türlü zihninden uzaklaştıramamıştı. Bütün gece karısının yüzü gözünün önünden gitmemiş nelerle karşılaşabileceği düşüncesiyle İçi içini yemişti. Başına bir şey gelmiş olabilir miydi? Dünyadan yalıtılmış olan Peter'ın bunu öğrenmesine imkan yoktu. Sırtını yastığına dayamış otururken doruktan kaçmayı bile düşünmüştü. Ama teleferik kullanılabilir durumda değildi. Otomatik olarak çalışması yüzünden bulunduğu yere çivilenmişti. Fırtınanın gücü bütün güvenlik sistemlerini devreye sokmuştu kuşkusuz. Peter kumandaları zorlasa bile kabin asla barınağından ayrılmazdı. Geriye yayan inmek kalıyordu. Bu tipi de karla kaplı bunca dik bir yamaçta teçhizatsız ve dağı tanımadan bu işe girişmenin doğrudan boşluğa atlamak ve meleklerin sizi yakalaması için dua etmekten farkı yoktu. Peter yatışmıştı. Hava sakinleşmeden rasathaneyi terk edemezlerdi. Akşamın başlangıcındaki öfkesini kaygıya dönüştüren sihir gece ilerledikçe bu kaygıyı da tevekküle dönüştürmekteydi. Kedere kapılmaktansa karısına güvenmesi gerektiğine inanmıştı. Sebatı, uyum sağlama yeteneği ve zekası karısının lehine çalışıyordu. Somali'de kabile savaşlarının ortasında kazılara katılmış, Birmanya'da onu etkilemeyen olağanüstü koşullarla incelemeler yapmıştı. Üstelik hepsinden önemlisi ailesine çok bağlıydı. Bu yüzden kendisini asla düşüncesizce tehlikeye atmazdı. Sonsuz iyi niyetine rağmen şu anda onun için hiçbir şey gelmez elinden diye durumu özetledi Peter. Öyleyse bu işteki görevimizi layıkıyla yapmaya bakalım. Haberleşme bağlantıları kurulduğunda ne yapacağımıza, kime haber vereceğimize karar veririz. Sana söz veriyorum. Böyle yalıtılmış olmamız şaşırtmıyor mu seni sahi? Eğer gizli servisler bizden kurtulmayı isteselerdi, bizi mahrum edecekleri şeylerin başında her türlü ben hayal gücün seni biraz ötelere taşıyor bence. Kimse hatta gizli servisler bile 7 astronom, 2 araştırmacı ve Avrupalı bir yüksek görevliyi öldürtmeyi düşünmezdi. Az kalsın adamın 3 korumasını unutuyordum. 13 kişi ben, bu mümkün değil. Hiç belli olmaz. Bazen haberlerde Fransız uyruklularla dolu bir otobüsün havaya uçtuğunu, bir grup bilim adamının bir kazada can verdiğini duyuyoruz. Ya bütün bunlar entrikaysa? Kes artık. Peki ya Scoletti? Olayın intihar olduğuna inanmayan sensin. En kötüsünü düşünmemiz gerektiğini de söylemiştim ayrıca. Eğer korudukları şey çok önemliyse, gizli servisler bizi ortadan kaldırmakta duraksamayacaklardır. Bunu bilir, bunu söylerim. Üstelik ilk kişiler de biz olmazdık. Tamam, ilgisi yok. Ama Kennedy'ye bak. Binasının tepesindeki şu köylü Oscar'ın kimseyle bağlantısı olmadan onu tek başına vurduğuna beni inandırmaya kalkmayacaksın herhalde. adam başkandı. Gerekirse kim olursa olsun saldırabilirler. Peter başını olumsuz anlamda salladı. Bu karışık konuya girmek istemiyordu. İlerleme kaydettin mi diye sormayı tercih etti. Ben'in elindeki belge yığınını göstererek. Ben eniştesini ikna edemeyeceğini anlayarak yüzünü buruşturdu. Oysa bunu hissediyordu. Bu komplo teorisinde gerçeklik unsurlarının varlığı inkar edilemezdi. Gurum'un bir incelemesine takılıp kaldım. Dünyadaki birçok üniversite ve laboratuvarın birlikte gerçekleştirdikleri hala devam eden dev bir proje bu. Farklı çağlarda yaşamış insanların DNA örneklerinin karşılaştırılması söz konusu. En eskisi 4000 yıllık bir mumyaya ait. Bir diğeri donmuş halde bulunan 2000 yılın biraz üzerinde bir cesedi. Üçüncüsü 10. yüzyıla ait. Sonuncularsa 17. ve 19. yüzyıllardan kalma cesetlerden alınmış DNA'lar. Amaç ne? Ben toplam 100 sayfanın üzerinde olan dosyada 4 sayfa tutan isimleri gösterdi. Projeye katılanların sayısına bak diye haykırdı. Şu anda savunma sırrından uzaklaşmış durumdayız. Amaç konusunda sorduğum soruya cevap vermedin. Çünkü durum oldukça belirsiz. Somut analizler olması gerekirken burada sadece imalar var. Anladığım kadarıyla insan genomuyla onun binlerce yıllık gelişimini karşılaştırmak istiyorlar. Mümkün mü bu? Peter'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Zaman içinde, çok zaman içinde ve çok büyük imkanlarla neden olmasın? Gurum kendisini ilgilendiren şeyi belirtmiyor mu? Sen geldiğinde onun mektuplarından birinin kopyasını okuyordum. Peter belgeye birlikte göz atmak için gelip genç adamın arkasına durdu. Kendisi de bilmiyor diye özetledi ben. Beyin korteksinin reptil kısmıyla ilgilendiğini söylüyor. İçgüdülerin genetik olarak nasıl aktarıldığını anlamaya çalışıyor. Saldırganlık, şiddet davranışları ve bu davranışların yüzyıllar boyunca insandaki gelişimi üzerine olan kendi incelemesinden söz ediyor diye devam etti Ben'in omzunun üstünden Peter. Binlerce yıla ait insan genomunu inceleyerek ve özellikle de onu iyi korunmuş vücutlarda DNA'sı bulunabilmiş olan Neandertal genomuyla karşılaştırarak bu konudaki muhtemel gelişmelerle ilgili kendisini bilgilendireceklerini umuyor. İşte gerekçesi bu. Ben koltuğunda dönerek tekrar Peter'ın yüzüne baktım. Ciddi bir tavır takındı. Gurum insan kobaylar üstünde deney yapıyor değil mi? Her şey böyle düşünmeye sevk ediyor bizi. Laboratuvarlarını Fatuhiva'da kurmuşlar. Orası ana yurttan ve meraklı gözlerden uzak. İyi bir ücret karşılığında yöre insanlarını toplayıp üzerlerinde araştırma yapıyorlar. Güvenlik kriterlerine uymak zorunda kalmadıkları gibi meslek ahlakını da hiçe sayıyorlar. Kendi hızlarında ilerliyorlar ve her şey burada ele alınıp görüşülüyor. Neden birbirine bunca uzak iki merkez seçilmiş? Saklamaları gereken bir laboratuvar var. Çok uzakta. Midi doruğuysa hem Paris'e yakın hem de gizli. Sonuçlar Grom'un ekibi tarafından analiz ediliyor. Çalışma ritmini ayarlayan, emirleri veren onlar. Fatoiva'dakiler sadece emir eri. Ben alnını kırıştırdım. Ya güvenlik nedeniyle merkezleri ayırmışlarsa? Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Ada gazetecilerden uzak ya da... Hayır, ben gerçek bir maddi tehlikeyi kastetmiştim. Yalıtılmış, yok denecek kadar az nüfusu olan küçük bir adanın seçilmesi tesadüf olamaz. Ya Fatuhiva'daki laboratuvarları çevre için potansiyel bir tehlike arz ediyorsa? Mesela radyoaktivite. Öyle ki araştırmacıları deneklerden ayırmayı tercih ediyorlar. Peter başını salladı. İnsanın genetik mirasını kötüye kullanıyorlar. Gizlendikleri için kanunlara, yasaklara uymaları gerekmiyor. İnsan embriyonları üzerinde oynayarak klonlama yaptıklarını mı düşünüyorsun diye sordu ben. Hayır, genetik üzerine çalıştıklarını ve deneyler yaptıklarını düşünüyorum. Hayatın evrimi konusunda uzmanlaşmış ve şeytani denilebilecek teorilerden korkmayan bir paleantropolog da onları bu yüzden ilgilendiriyordu ya. Grom ayrıca bir genetikçi ve bir davranış dinamiği uzmanı istiyordu. Üçümüzün profili onların çalışmalarına uyuyor. Grom muhtemelen doğuştan olanla sonra edinileni birbirinden ayırmak amacıyla insanın yüzyılların gelişimi içindeki şiddet davranışlarını masaya yatırdı. Onları farklı şemalara, durumlar karşısındaki farklı tepkilere dahil etti. İnsanın şiddete olan eğiliminde genetiğin payı neydi? Genetikle ilgili deneyleri aracılığıyla bu saldırganlık içgüdüsünü denetim altına almaya çalışıyor. Gerçekleşebilir görünüyor diye kabul etti ben. Yerlerini saymaya başlamışlardı ve ekibe taze kan gerektiğini düşündüler. Nihayet üçümüzün adı Lomol'un masasına geldi. Yeşil ışık yanarsa bizimle temasa geçip işi bize kabul ettirmenin bir çaresini bulmak zorundaydı. Henüz gizli olan bir Avrupa projesi için komisyonu bize ödeme yapardı. En azından böyle sanılıyordu. bunu yutmuş olabileceklerine inanıyor musun? Gizli bir Avrupa projesi palavrasını. Şaşardım doğrusu. Açık oynamış da olabilir. Hiç bilmiyorum. Bu işin Gerik'le ne alakası var peki? İşte orada çuval diyorum. İnsandaki şiddet eğilimini ortadan kaldıracak bir koku molekülü geliştirmek amacıyla bir kozmetik laboratuvarı ve ordu arasında ittifaka. Tam bir bilim kurgu. Bayılıyorum bu işe diye dalga geçti ben tek düze bir sesle. Biliyorum, haklısın. Bilmediğimiz şeyi uyduruyoruz. Cevaplar mutlaka burada, bu ofislerde olmalı. Benim omzunu dostça tuttum. Sen zararsız okumanı sürdürürken ben arşivlere gidiyorum. Gerekirse rafları olduğu gibi aşağı indireceğim. Artık somut cevaplar bulmak istiyorum. Scoletti için önemli olan şu, Gaia teorisinin ne olduğunu öğreneceğim. Saati öğlen 12'yi gösterdiğinde Peter dediğini yapmıştı. İçindekilerinin ayaklarının dibine saçıldığı, açılmış 30 kadar klasör ve zarfın ortasında bağdaş kurmuş oturuyordu. Belgeleri ayırmaktaydı. Bir tarafta önemsiz ya da anlaşılmaz olan belgeleri, öbür tarafa daha bilgi verici raporları koyuyordu. Evrakların çokluğundan Peter bezmiş haldeydi. Ayırmak için günlerin gerekeceği metreküplerce belgeyi birkaç saatte düzenlemek istiyordu. Bu gizli odada bile Grom ve ekibi değerli belgelerini muhasebe ve yönetim dosyalarına serpiştirmeye özen göstermişlerdi. Yine de Peter şimdiden umut vaat eder gibi görünen küçük bir belge yığını elde etmişti bile. Sabah ben gelip tek kelime etmeden mukavva kutu payını almış, incelemek üzere ofisine götürmüştü. Peter'ın midesi gurulduyordu. Ama Peter sesi duymamaya çalışıyordu. Bulduklarından daha fazlasına ulaşmak istiyordu. Bu etiketlerden birinin ardında bir yerlerde Grom'un bütün notlarının kendisini beklediğini biliyordu. Şekerinin düşmeye başladığını hissettiği sırada kapı aralığında Ben'in karaltısını fark etti. Hareketsiz, omuzları çökmüş bir vaziyette eniştesine bakıyordu. Perişan bir hali vardı. ''Ben her şey yolunda mı? Konuşmam lazım. Peki dinliyorum.'' Peter okuduğu şeyi elinden bıraktı. Aldandık. Nasıl yani? Aldandık ve tehlikedeyiz Peter. Ben aklı yerinde değilmiş gibi ifadesiz bir sesle konuşuyordu. Neden bahsediyorsun? Hepimiz ölüm tehlikesi altındayız. Grom'un satın aldığı örneklerin neler olduğunu biliyorum. Peter bir sıçrayışta ayağa kalktı. Yerinden öyle hızlı fırlamıştı ki başı dönmeye başladı. Sendeledi. Beni çift görmeye başladığı sırada genç adam ekledi. Grom deli. Bunların hepsi çıldırmış. Bunu asla yapmamalıydılar.